Ayrım 27. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 250. İslamcı grupların genel karakteri birer birer incelendikten sonra raporda Amerika'nın İslam'ı kontrol altına alması için neler yapması gerektiği maddeler halinde özetle şöyle sıralanmıştır. Önce ılımlı İslam'ı destekle. Bu kapsamda özellikle mali destek sağla, liderlik modeli oluştur ve bu modele uygun liderler yarat. Gelenekçilerin kusurlarını eleştir ancak onları kökten dincilere karşı destekle. Kökten dincilerle mücadele et, bu kapsamda yasa dışı faaliyetlerini açığa çıkar, yaptıkları şiddet eylemlerinin olumsuz sonuçlarını gündeme taşı, kahramanlaştırılmalarını önle. Seçici bir şekilde laikleri destekle. Bu kapsamda kökten dinciliğin ortak düşman olarak algılanmasını teşvik et. Milliyetçilik ve solculuk temelinde ABD karşıtı güçlerle bağlaşma oluşturma heveslerini kır. Raporda Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler de var. Örneğin kökten dinci gruplar arasında Almanya merkezli kaplancılar da sayılıyor. Fethullah Gülen, ılımlı İslam'ın en önde gelen liderlerinden biri olarak sunuluyor ve Gülen'in bilgecilikten yani sofizmden kuvvetle etkilenmiş felsefesinin farklılıklara hoşgörülü yaklaşmayı ve şiddeti dışlamayı esas aldığı ve özellikle gençleri çektiği ifade ediliyor. Türkiye'nin İslam dünyasının en başarılı ülkesi olduğu ve bu gelişmesini laiklik anlayışına borçlu olduğu, ancak Kemalizm, milliyetçilik ve benzeri akımlar nedeniyle aslında laiklerin ABD'ye çok olumlu bakmadıkları da raporda yer alıyor. Son olarak da mevcut siyasi yönetim altında Türkiye'nin ılımlı İslam için iyi bir model oluşturduğu saptaması yapılarak bu konuda Türkiye'deki iktidarın desteklenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Konu İslam olunca ünlü strateji ve İslam uzmanı Graham Fuller'ın BOP'a katkısından söz etmek gerekir. 1980'li yıllarda CIA'nın Yakın ve Güney Asya Bölgesi Milli İstihbarat Şefi görevini yürüten ve halen RAND kuruluşu araştırmacı yazarlarından olan Fuller, RAND raporunun ardından çıkardığı Siyasal İslam'ın Geleceği adlı kitapta Amerikan dış politikasının en önemli hedeflerinden birinin özünde İslamcı fakat aynı zamanda liberal bir İslami reformu teşvik etmek, bu amaçla da Nurcuların özellikle Fethullah Gülen'in desteklenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Fuller Türkiye'deki 236 okulu, yurt dışında 280 okulu, 200 dolayında dini vakfı ve 211 ticari şirketiyle Gülen'in BOP'un kapsama alanında etkili olabilecek liberal bir İslamcı hareket olduğu görüşündedir. Yukarıda belirtilen rapor ve kitap BOP'un İslam dünyasının modernize edilmesine, dolayısıyla küresel terörizmin yok edilmesine yönelik stratejisinin esasını oluşturan temel çalışmalar olmuştur. Ancak geleneksel ABD siyasetinin geçmiş göstergelerine bakıldığında görünen odur ki, sadece bu amaçla yetinilmeyecek, bu proje er veya geç Avrasya'nın kontrolü stratejisinin en önemli parçası haline dönüştürülecektir. Brzezinski'nin fikir babalığını yaptığı bu strateji, Avrasya'daki stratejik enerji kaynaklarının ve ulaştırma hatlarının ABD'nin kontrolü altında olmasıyla ilgilidir. Brzezinski'nin büyük bir satranç tahtasına benzettiği Avrasya'da ABD'nin öncelikli görevinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki anlaşmazlıkları ve başka herhangi bir rakip süper gücün Amerikan çıkarlarını tehdit edecek biçimde ortaya çıkmasını engellemek olduğunu ileri sürmektedir. Projenin kapsama alanı. Bugüne kadar anılan projeyle ilgili resmi bir belge yayınlanmamakla beraber, adından ve basına yansıyan bilgilerden yola çıkılarak BOP'un bütün İslam coğrafyasını kapsamadığı anlaşılmaktadır. Örneğin Rusya Federasyonu'na bağlı federe devletler ve özerk bölgeler ile Rusya'nın arka bahçesi sayılan Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan muhtemelen Rusya ile bir sürtüşmeye girmemek ve bu ülkenin BOP'a yönelik desteğini sağlayabilmek için projenin doğrudan kapsamına alındığı görülmektedir. Zaten Avrasya'nın kontrolü stratejisi doğrultusunda halen bu ülkelerin çoğunda varlığını sürdüren ABD, diğer ülkelerdeki BOP uygulamalarının bu bölgedeki dolaylı etkileşimin hesabını yapmış olsa gerektir. Aynı şekilde Endonezya, Malezya, Bangladeş gibi uzak doğu ülkelerinin, Gana, Gambiya gibi Afrika ülkelerinin ve Arnavutluk, Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerinin de proje kapsamına alınmadığı, Bush'un çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalardan kendi arzularına bağlı olarak projeye katılabilecekleri anlaşılmaktadır. Bunun nedeni de muhtemelen ABD'nin bu ülkelerle ilgili çıkarlarının yaşamsal ülke yani ulusal çıkarlarıyla birebir bağlantılı olmaması, BOP'un kapsama alanının baş edilmesi çok zor, hatta olanaksız bir alana yayılmaması, dolaylı etkileşimin şimdilik yeterli görülmesidir. Projenin kapsama alanı içerisine alınan 23 ülkenin Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Lübnan, Filistin, Ürdün, Suriye, Türkiye, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, İran, Pakistan ve Afganistan hepsi de ABD'nin stratejik enerji kaynaklarının ve ulaştırma hatlarının denetim altında tutulmasına yönelik ulusal çıkarlarıyla örtüşen ülkeler olduğu dikkat çekicidir. Daha sonraları BOP'un hedef ülkeleri arasında yer verilmiş olmasından dolayı alınganlık gösteren Türkiye, ABD'nin uzun süreli sadık müttefiki, NATO üyesi, AB adayı ve laiklik temelinde demokratik ülke olma özellikleri göz önüne alınarak bu projenin kapsama alanından çıkarıldı. Böylece hedef ülke olmaktan kurtulan Türkiye, bu kez de demokratik ve ılımlı İslam ülkesi olduğu savıyla model ülke konumuna oturtuldu. Ilımlı İslam ülkesi tanımlamasına Genelkurmay sert tepki verdi. Dipnot Radikal 20 Mart 2004. Buna ilaveten 2004'ün Nisan'ında Washington'da yapılan Amerikan-Türk Konseyi toplantısında bir konuşma yapan Büyükelçi Loğoğlu'nun Türkiye bir İslam devleti değil laik bir ülkedir şeklindeki sert uyarısı üzerine ABD yetkilileri bu tanımlamadan ve buna dayalı model ülke söyleminden vazgeçiyor. Bunun yerine ne anlama geldiği pek belli olmayan demokratik ortak ifadesini kullanmaya başlıyorlardı. BOP yükünün paylaştırılması çabaları. BOP'un mali yükünün oldukça fazla olacağını ve zaman zaman da askeri müttefiklere gereksinim duyulacağını hesaba katan ABD, son aylarda kendine ortak bulma çabasına girmiş gözükmektedir. Ancak yük paylaşımı demek, hakimiyet paylaşımı da demek olduğundan, geleneksel ABD politikaları bu konuda hep sınırlı paylaşımı esas almış, dolayısıyla kendi payını hep yüksek tutmuştur. Bu konuda ilk adım 2004 yılının Haziran ayında ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan G8 zirvesinde atılmıştır. BOP zirvenin gündemine konulduğu gibi BOP çerçevesinde yapılacak reformları konuşmak üzere Türkiye, demokratik ortak sıfatıyla ve hedef ülkeler, bölgesel ortak sıfatıyla davet edilmiştir. Bu davete Türkiye, Afganistan, Irak, Yemen, Ürdün, Bahreyn ve Cezayir olumlu yanıt vererek katılırken, basında yer alan bilgilere göre başta Mısır, Suudi Arabistan ve Tunus olmak üzere birçok Arap ülkesi ise Arap-İsrail sorunu gibi kilit bölgesel konulara çözüm bulmadan reformların dayatılmaya çalışıldığı gerekçesiyle olumsuz yanıt vererek katılmamışlardır. Zirve bitiminde yayımlanan bildiriden BOP'un genel sekreter olarak benimsendiği uygulama esaslarını belirlemek üzere Demokratik Yardım Diyaloğu adlı bir yapı oluşturulduğu ve Türkiye ile birlikte Yemen'e, Orta Doğu'yu temsilen ve İtalya'ya, G8'i temsilen eş başkanlık verildiği anlaşılmaktadır. Oturum sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erdoğan, BOP'a sahip çıkarak anılan projenin hedefini paylaştıklarını söylemiştir. Sonuç olarak denilebilir ki ABD G8 zirvesiyle arzu ettiği batılı ülkeleri BOP'a ortak etmeyi başarmış ancak İslam coğrafyasında henüz yeterli kabulü sağlayamamıştır. Bu konuda ikinci adım 28-29 Haziran 2004'te İstanbul'da yapılan NATO zirvesinin gündemine BOP'ta alınmak suretiyle atılmıştır. Zirve sonuç bildirisinin satır aralarından Soğuk Savaş'ın bitmesiyle kuruluş amacını yitiren ve varlığı sorgulanmakta olan NATO'nun yeni düşmanı olarak belirlenen küresel terörizmin üstüne daha fazla gidileceği anlaşılmaktadır. Zirvede alınmış olan terörizmle uzun soluklu ve kesintisiz mücadele kararındaki en önemli ayrıntı, teröristleri koruyan ülkelerin de hedef olarak alınabilmesidir. Artık NATO bünyesinde alınacak bir kararla herhangi bir ülke işgal edilebilecektir. Terörle mücadele kararının içerdiği ikinci önemli unsur da salt şiddet kullanımının yeterli olmayacağı, sosyal ve ekonomik yöntemlerinde kullanılması, demokratikleşme ve sivilleşmeye ağırlık verilmesi gerektiği yaklaşımının benimsenmiş olmasıdır. Sonuç olarak denilebilir ki ABD bu doruk kararıyla NATO'yu BOP adına kullanabilme olanağı sağlamıştır. Yukarıda da ifade edildiği gibi Haziran 2004 G8 zirvesinde Türkiye, BOP girişimi çerçevesinde kararlaştırılan mekanizmalardan biri olan Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığını İtalya ve Yemen'le birlikte üstlenmişti. Söz konusu mekanizma demokratikleşme çabalarına destek vermek amacıyla hükümet temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek deneyim paylaşımı dahil olmak üzere işbirliği ortamı sağlamayı amaçlıyor. Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun ilk resmi etkinliği 25 Kasım tarihinde Roma'da 3 ülke, Türkiye, İtalya, Fas, Dışişleri Bakanı'nı bir araya getiren toplantı oldu. Bu toplantıda varılan mutabakat çerçevesinde 10-11 Aralık 2004 tarihleri arasında Fas'ta Gelecek İçin Forum adıyla bir toplantı daha yapıldı. Başkent Rabat'ta düzenlenen zirveye G8 topluluğu ile 20'den fazla Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinin Maliye ve Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Arap Birliği, Avrupa Birliği ve birçok sivil toplum örgütünün temsilcileri de katılmıştır. Konferansın açılış oturumunda konuşan Devlet Bakanı Beşir Atalay, özetle Arap-İsrail sorununun çözümü ve Irak'taki durumun normalleşmesi yönündeki çabanın bölgedeki reformları olumlu etkileyeceğini ifade etti. Zirveye eş başkan olarak katılan ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell da değişimin dışarıdan empoze edilmeyeceğini, bunun sosyal ve ekonomik alanda ilerlemeyle ülkelerin kendi içinden başlayacağını söyledi. Siyasi ve ekonomik reformların gelişmiş ülkelerle el ele gerçekleştirmeleri gerektiğini söyleyen Powell, bölge ülkelerinde reform yapılmasının talep edilmesini de cesaret verici olarak niteledi. KOBİ'ler için yaklaşık 100 milyon dolarlık fon kurulmasının temellerinin atıldığı zirvede yatırımların teşvik edilmesi, eğitim ve okuma kampanyalarının desteklenmesi de ele alındı. Toplantı sonunda yayımlanan başkanlık özetinde müteakip 161 toplantının Bahreyn'de yapılmasının kararlaştırıldığı ve Türkiye'nin 2005'te Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun öncelikli olarak belirlediği konulardan birine ev sahipliği yapmayı öngördüğü açıklandı. Rabat toplantısı başlangıçta BOP'a soğuk bakan ülkelerin de katılmış olması ve BOP kapsamında ilk somut kararların alınmış olması itibariyle tarihe geçecek bir zirve özelliği taşımaktadır. Türkiye'nin durumu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sert uyarıları nedeniyle artık resmen dile getirilmekten kaçınılsa bile Türkiye bu projede hala ılımlı İslam için örnek, model ülkedir. Bu nedenle Türkiye'ye doğrudan veya dolaylı ekonomik yardım ve yatırımlar artarak devam edecek, ancak bu yardımlar ABD'ye bağımlılığı arttıracak mahiyette olacaktır. Ülkede ılımlı İslam'ın sağlam zemine oturması, yayılması ve gelişmesi için ödünsüz laiklik anlayışı ile siyasetin üstünde demokrasinin kılıcı gibi asılı duran TSK'nın etkinliğinin kırılması zorunlu görülmekte. Bunun için de en uygun yolun AB'nin uyum ve müktesebat dayatmaları olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle AB'ye giriş için ABD'nin Türkiye'ye verdiği destek artarak sürdürülecektir. BOP kapsamında İran, Suriye ve Irak üzerine yapılacak askeri zorlamalarda bu ülkelerin komşusu Türkiye'den yararlanmak maliyet ve etkinlik açısından en uygun yol olarak görüldüğünden gerek ikili Türk-Amerikan gerekse NATO kapsamlı müdahaleler için TSK'dan ortak askeri harekat ve veya destek talepleri olabilecektir. İkinci Irak Savaşı öncesi TBMM'de yaşanan tezkere reddi gibi hadiselerin yaşanmaması için köklü ve güçlü partilerinin ılımlı İslam'la kucaklaşmasını sağlayacak çabalar yoğunlaştırılacaktır. Dipnot: Altuğ Günal, Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye. Karabük Üniversitesi öğretim elemanlarından Taşkın Deniz, 2012'de kaleme aldığı Büyük Orta Doğu Projesi, NATO ve G8 ilişkisi başlıklı makalesinde BOP ile NATO arasındaki bağlantıyı şöyle değerlendiriyor. NATO ABD öncülüğünde kapitalist sistemle yönetilen devletlerin SSCB liderliğinde sosyalist sistemle yönetilen devletlere karşı 4 Nisan 1949 tarihinde savunma amaçlı kurduğu askeri bir örgüttür. 1990'ların başında kuruluş nedeni olan sosyalist devletlerin oluşturduğu Doğu blokunun çökmesiyle birlikte NATO'nun da varlığı tartışılmaya başlanmıştır. Çünkü SSCB'nin dağılmasıyla birlikte NATO bünyesinde yer alan Avrupa devletleri ABD kalkanından çıkıp artık kendi yollarını çizerek ilerleme kararı almıştır. ABD ise NATO'nun mutlaka devam etmesini istemekteydi. Bunun nedeni de NATO'ya ihtiyaç duyulan Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkaslar gibi sorunlu bölgelerin hala var olmasıdır. NATO'nun varlığına ilişkin tartışmaların sürdüğü esnada ABD'nin isteği gerçekleşmiş, Balkanlarda Yugoslavya'nın parçalanma sürecine girmesi ve Sırplar nedeniyle Bosna Hersek'te insanlık dramının yaşanmaya başlanması, NATO'nun rolü ve gerekliliği konusundaki tartışmaları engellemiştir. Çünkü yaşanan olaylara ABD ve Avrupalı müttefikleri NATO'nun imkanlarını kullanarak müdahale etmiştir. Balkanlarda yaşanan olayları NATO'nun geleceği açısından fırsata çeviren ABD, Avrupalı müttefiklerinin ve BOP kapsamında yer alan devletlerin askeri açıdan güçlenmelerini engellemek, kendisine karşı oluşabilecek tehditleri NATO'nun imkanlarıyla yok etmek ve Orta Doğu gibi enerji kaynakları açısından stratejik önem taşıyan bölgelere hızla ulaşabilmek amaçlarıyla 1990'larda NATO'da kapsamlı yapılanmalar gerçekleştirmiştir. Örneğin NATO'nun tehdit değerlendirmeleri, görevleri, kurumsal yapısı ve benzeri pek çok konuda yeni belirlemeler ve oluşumlar gerçekleştirilmiştir. 23-25 Nisan 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Washington zirvesinde yeni NATO konsepti kabul edilmişti. Alınan kararlar şu şekilde özetlenebilir. NATO kapsamı dışında yer alan sahalardaki askeri harekatlarda kullanılabilir. NATO kitle imha silahları, uluslararası terör ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi küresel sorunların çözümünde kullanılabilir. Askeri harekat ve savaş kararları BM kararlarına bağlı olmaksızın NATO'da alınmalıdır. NATO bünyesinde çok uluslu görev kuvvetleri kurulmalı ve bu kuvvetler askeri harekatlarda kullanılmalıdır. NATO'ya küresel boyutlarda ekonomik, politik, demokratik ve stratejik görevler verilmelidir. ABD, Kanada ve Avrupa arasında bu ülkelerin hayati çıkarlarını etkileyecek konularda transatlantik bağ kurulmalıdır. Avrupa'daki stratejik denge korunmalıdır. Alınan bu kararlarla hem ABD açısından NATO'nun geleceğinin teminat altına alınması sağlanmış hem de ittifaka ek görevler yüklenmiştir. Örneğin Avrupa güvenliği için tehdit oluşturan bölgesel ve etnik çatışmalarla mücadele görevi gibi. Ancak NATO'nun varlığını devamlı kılacak asıl gelişme ise 11 Eylül saldırıları olmuştur. Terörizm sorunu 11 Eylül saldırıları ertesinde 21. yüzyılın en önemli tehditlerinden biri olarak algılanmaya başlanmıştır. Tehdidin ulusal sınırları aşarak küresel bir boyuta ulaşması, beraberinde terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği arayışlarını eskiye oranla daha fazla gündeme getirmiştir. Bu arayışın bir sonucu olarak çeşitli uluslararası kurumlar, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğini sağlama konusunda ön plana çıkmaya başlamışlardır. Bu kurumlardan biri de NATO olmuştur. 11 Eylül saldırılarının hemen ardından ABD NATO'ya başvurarak bir ittifak üyesinin saldırıya uğraması durumunda onun savunmasına diğer üyeler de katılır ibaresinin yer aldığı NATO anlaşmasının 5. maddesinin uygulanmasını istedi ve bunu da sağladı. Bu kapsamda NATO bünyesinde oluşturulan çok uluslu görev kuvvetleri ABD ile birlikte 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'ı işgal etmiştir. Böylece NATO ilk kez görev sahasının dışına çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle BOP NATO kapsamına resmen alınmıştır. Terörle mücadelede NATO'nun en önemli ve sistemli adımları ise 21-22 Kasım 2002 Prag zirvesinde atılmıştır. Bu zirvede NATO'nun terörizmle mücadelede uygulamaya koyacağı mekanizma ve programların esasları tespit edilmiştir. Söz konusu programlar içerisinde Prag Yetenekler Taahhütü, Sivil Acil Eylem Planı, Terörizme Karşı Ortaklık Eylem Planı, NATO Müdahale Gücünün Oluşturulması ve Terörizmle Mücadelede Askeri Konseptin Belirlenmesine ilişkin kararlar yer almaktadır. Tespit edilen bu yeni politikalar dahilinde NATO 11 Eylül'den bu yana terörizmle mücadeleye katkıda bulunma konusunda bir hayli yol almıştır. 28-29 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen NATO İstanbul Zirvesi, ABD açısından NATO'nun varlığının sürdürülebilirliği ve BOP kapsamında etkinliğinin dünya kamuoyuna duyurulması açısından dönüm noktası olmuştur. ABD'nin baskısıyla İstanbul Zirvesi'nde BOP kapsamında gerçekleştirilecek askeri faaliyetlerde NATO'ya daha çok rol verilmesi ve Iraklı polisleri NATO'nun eğitmesi kararları alınmıştır. Böylece NATO BOP kapsamındaki etkinliğini pekiştirmiştir. Yapısal oluşumu yenilenen NATO-BOP ilişkisi çerçevesinde düşünüldüğünde Türkiye'nin önemi daha da artmaktadır. Mekansal açıdan Orta Doğu'ya en yakın NATO üyesi ülke Türkiye'dir. Bu nedenle Türkiye Orta Doğu'ya yönelik her türlü girişimin merkezinde yer almakta, gerek NATO ile ilgili görevlendirmelerde, gerekse de ABD ile ortak girişimlerde önemli roller üstlenmek durumunda kalmaktadır. NATO ve BOP ilişkisinin kademeli olarak dünya kamuoyuna açıklanmasından sonra NATO-BOP ilişkisinde NATO'nun önemine ilişkin açıklamalar basın ve medyada sıkça yer almaya başlamıştır. Örneğin ABD'nin NATO eski büyükelçisi Nicholas Burns 19 Ekim 2003'te Prag'da yaptığı konuşmada şunu ifade etmiştir. NATO artık büyük Orta Doğu hedefine kilitlenmelidir. NATO'nun önemini Amerikan eski senatörü 2008 Chuck Hagel ise şu şekilde dile getirmiştir. 11 Eylül saldırıları NATO'nun amaçlarına berrak bir çehre kazandırmıştır. Bugün NATO'ya ve genel olarak dünyaya gelen en büyük tehdit, uluslararası terörist gruplardan, şebekelerden ve bu grupların kitlesel imha silahlarını elde etme ve kullanma potansiyelinden gelmektedir. Bu nedenle 21. yüzyılın ilk yarısında NATO'nun stratejik anlamda odaklanacağı saha Orta Doğu, Irak, Afganistan, Akdeniz, İsrail ve Filistin olacaktır. SSCB'nin dağılması ve Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle NATO'nun varlık sebebinin ortadan kalkmış olmasına rağmen ABD'nin küresel hedefleri doğrultusunda NATO'nun kendisine yeni bir hedef belirlediği ve böylece varlığını sürdürmeye karar verdiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda NATO bir yandan harekat alanını genişletmiş, diğer yandan kuvvet ve komuta yapısındaki değişimlere de hız vermiştir. NATO'nun yeni misyonu, çatışma riski yüksek bölgelerdeki gelişmelerin yol açabileceği olumsuzlukları engelleyecek ve batılı güçlerin çıkarlarının tehdit edilmesini önleyecek bir mekanizmaya bürünmek olarak belirlenmiştir. Uluslararası ilişkiler ve petrol konusunda uzman olan Anthony Cordesman, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, CIS için kaleme aldığı makalesinde NATO-BOP ilişkisi için şunları söylemektedir. ABD'ye göre Büyük Orta Doğu sadece ABD'nin sorumluluğu değil, aynı zamanda tüm Batı'nın sorumluluğundadır. Amerika'ya göre Batı'nın anlaması gereken NATO'nun gücünün sadece teorik anlamda değil, aynı zamanda gerçek anlamda da Büyük Orta Doğu projesi için kullanılması gerektiğidir. ABD'nin BOP girişimi dört başlıkta yoğunlaşmaktadır. Birincisi, NATO'nun Taliban'a karşı savaşta oynayacağı rolü ağır ve daimi bir şekilde arttırarak Afganistan'da bağımsız bir NATO merkezi kurmaktır. İkincisi, Irak'taki Amerikan askeri varlığını askeri ve güvenlik takviyesiyle Avrupa'nın ekonomik ve politik çabalarıyla yönetilecek bir şekilde değiştirmektir. Üçüncüsü ise Avrupa'daki ABD güçlerinin Orta Doğu ve Merkezi Asya'da bir güç oluşturmak için yeniden yapılandırılmasıdır. Son girişim ise NATO'nun güç yapısının Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır. Bu gelişmeler NATO'nun BOP'ta askeri güvenlik gücü olarak yer alacağının da işaretleridir. Nitekim bu durum 2011'in ilk aylarında yaşanan Libya müdahalesiyle kendisini belli etmiş ve NATO merkezli bir müdahale gerçekleşmiştir. 18 Nisan 2012 tarihinde NATO Genel Sekreteri Rasmussen tarafından yapılan açıklamada 2001 yılından beri NATO önderliğinde Afganistan'da sürdürülen mücadelenin 2014 yılında sona ereceği, bu süre içerisinde Afgan polis ve askerlerinin eğitiminin büyük ölçüde gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Yapılan bu açıklama NATO'nun BOP'taki etkinliğini yansıtan bir örnek olarak gösterilebilir. Sonuç olarak, NATO enerji akışının devamlılığını sağlama ve güvenli bir ortam oluşturma hedefleri doğrultusunda yeni görev alanı içerisine BOP kapsamındaki sahayı dahil etmiş ve etkisini de göstermeye başlamıştır. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 259.